Ayrım 22, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 243. 35. Bölüm. Karargahın bulunduğu köy evinin penceresinden bir göz atıp, toz bulutunun içinde kolordu komutanının Willis'inin geldiğini gören General Neu Dobnov sevinmişti. Çocukluğunda da bir gün aynen böyle olmuştu. Büyükler misafirliğe gitmişlerdi. Evin tek sahibi olarak kalmıştı. Ama kapı kapanır kapanmaz gözüne hırsızlar, yangınlar görünmeye başlamış, kapıdan pencereye, pencereden kapıya gidip gelip durmuş, kendinden geçercesine çevreye kulak kabartmış, duman kokusu var mı diye burnunu çekmişti. Kendini çaresiz hissetmişti. Büyük işleri yönetirken kullandığı yöntemler burada işe yaramıyordu. Birden düşmanın yaklaştığını düşündü. Karargahla cephenin arasında topu topu 60 kilometre vardı. Burada insanları görevden almakla korkutamazdın. Halk düşmanlarıyla ilişkide bulunmakla suçlayamazdın. Tanklar gelirse neyle durduracaksın onları? Bu açıklık Neu Dobnov'u şaşırttı. Milyonlarca insana boyun eğdiren ve korkudan titreten devlet öfkesinin gücü, burada, cephede, Alman'ın geldiği, ilerlediği bir sırada yarım kapik bile etmiyordu. Almanlar anket doldurmuyorlar, toplantılarda öz yaşam öykülerini anlatmıyorlar. Ana babalarının 17 yılından önceki işleriyle ilgili sorulara yanıt vermekten korkarak ezilip büzülmüyorlardı. Sevdiği, onlar olmadan yaşayamayacağı her şey, kendi geleceği, çocuklarının geleceği artık yüce, korkunç, öz devletinin koruyuculuğu altında değildi. Ve ilk kez albayı korkarak ve dostça aklından geçirdi. Novikov karargah evine girerken, ''General yoldaş, benim açımdan durum netleşti. Adamımız Makarov.'' dedi. Makarov aniden ortaya çıkan bir sorunu ne olursa olsun kendi başına çözümler. Belov sağına soluna bakmadan ileri atılacaktır. Başka bir şeyden anlamaz. Karpov'u ise sıkıştırmak gerek. Ağır siklet, yavaş davranıyor. Evet, evet, kadrolar, kadrolar, her şeyi onlar çözümlüyor. Durup dinlenmeden kadroları incelemek gerek. Bunu bize Stalin yoldaş öğütlüyor dedi Neu Dobnov ve canlı bir şekilde ekledi. Köyde Alman casusu olduğunu düşünüyorum. Bu sabah uçakları karargahımıza o alçak yönlendirmiş olmalı. Neu Dobnov Novikov'a karargahta olanları anlatırken şöyle dedi. Komşularımız takviye birliklerinin komutanları bize gelmeye hazırlanıyorlarmış. Özel bir iş için değil, öylesine tanışmak için. Yazık, Getmanov cephe karargahına gitti. Yalnız onu oraya götüren neden nedir dedi Novikov. Öğle yemeğini birlikte yemek üzere sözleştiler ve Novikov elini yüzünü yıkayıp toz içinde kalan gömleğini değiştirmek için kaldığı eve gitti. Köyün geniş sokağı boştu. Sadece bombanın açtığı çukurun yanında Getmanov'un kaldığı evin sahibi olan yaşlı adam duruyordu. Yaşlı adam sanki bu çukur tarımsal amaçlarla kazılmış gibi parmaklarını açarak bir şeyler hesaplıyordu. Novikov adamla aynı hizaya gelince sordu. ''Ne sihirbazlık yapıyorsun babacığım?''
''Komutan yoldaş, 1915'te Alman'a esir düştüm. Orada bir kadının yanında çalışıyordum.'' dedi yaşlı adam asker selamı çakarak ve önce çukuru sonra gökyüzünü gösterip göz kırptı. ''Benim piçten başkası değil it oğlu it, beni ziyarete geldi.''
Novikov kahkahayı bastı. ''Of ihtiyar of!'' Getmanov'un kaldığı evin panjurları kapalı pencerelerine bir göz attı. Kapının önünde nöbet tutan askere başını eğerek selam verdi ve birden ''Getmanov cephe karargahına ne diye gider, ne işi var?'' diye düşündü. Bir anda içinde bir endişe belirip kayboldu. Çift kişilikli bir adam, Belov'u ahlak dışı davranışı yüzünden azarladı. Ama ben Tamara'yı anımsatınca buz gibi oldu. Ama bunlar aynı anda boş düşünceler olarak göründü. Novikov kuşkucu biri değildi. Evin köşesini döndü ve açıklık alanda kuyunun çevresinde dinlenen, bölge askeri komiserliğince gönderilmiş olması gereken onlarca delikanlıyı gördü. Delikanlılara eşlik eden asker yorgun düşmüş, yüzünü kepini örtmüş uyuyordu. Yanında üst üste yığılmış bohçalar, torbalar duruyordu. Delikanlılar anlaşılan bozkırda azımsanmayacak bir yol yürümüşlerdi. Ayakları yorulmuştu ve içlerinden bazıları ayakkabısını çıkarmıştı. Saçları henüz kesilmemişti ve uzaktan iki ders arasında dinlenen köy okulu öğrencilerine benziyorlardı. Çocukların zayıf yüzleri, ince boyunları, kesilmemiş kumral saçları, babalarının ceketlerinden ve pantolonlarından düzeltilmiş yamalı giysileri son derece çocukça şeylerdi. Birkaç kişi kolordu komutanının da bir zamanlar oynadığı geleneksel bir çocuk oyunu oynuyor, gözlerini kısıp nişan alarak beş kapiklik madeni paraları küçük bir çukura doğru atıyorlardı. Diğerleri oyuna bakıyordu, ancak bakışları çocukça değil, endişeli ve kederliydi. Novikov'u gördüler ve uyumakta olan asker amcalarına baktılar. Anlaşılan yanlarından bir komutan geçerken oyun oynayabilir miyiz, oturmaya devam edebilir miyiz diye ona sormak istiyorlardı. ''Devam edin, devam edin yiğitler'' dedi Novikov yumuşacık bas bir sesle ve o tarafa doğru el sallayıp geçti. Öylesine iliklerine işleyen, öylesine şiddetli bir acıma duygusuna kapılmıştı ki bu duygunun gücünden serseme döndü. Bu iri gözlü, zayıf çocuk yüzleri, bu yamalı köylü giysileri birdenbire gerçekten de şaşırtıcı bir açıklıkla ''Bunlar çocuk aslında, çocuk'' diyordu. Orduda ise çocukça, insanca şeyler miğferin altında, askerin duruşunda, çizmelerinin gıcırtısında, üzerinde çalışılmış hareketlerde ve sözlerde saklıdır. Oysa burada her şey apaçık ortada. Eve uğradı. Garip şey, karmaşık ve kaygı uyandırıcı bugünkü düşünceler ve izlenimler arasından en endişe verici görünen bu acemi askerlerle karşılaşması olmuştu. ''Taze kuvvet'' diye içinden yineliyordu Novikov. ''Taze kuvvet, taze kuvvet.'' Bütün askerlik yaşamı boyunca araç gereç ve mühimmat kaybı, işlerin zamanında yapılmaması, arabalar, motorlar, yakıt yüzünden komutanlık karşısında duyulan korkuyu tanımıştı. Komutanların askeri eylemlerde büyük ölçüde taze kuvvet kaybı olması yüzünden ciddi şekilde sinirlendiklerine tanık olmuyordu. Üstelik zaman zaman komutan sırf üst komutanlığın öfkesinden kurtulmak ve ellerini iki yana açarak ''Hiçbir şey yapamadım, adamların yarısını gönderdim ama saptanan sınırı işgal edemedim'' diye kendini haklı çıkarmak için insanları ateş altına gönderiyordu. Taze kuvvet, taze kuvvet. Alınan bir emri yerine getirmek için değil, sırf kabadayılık ve inatçılık yüzünden bu taze kuvvetin nasıl ateş altına sürüldüğünü kaç kez görmüştü. Savaşın en büyük sırrı, savaşın trajik ruhu, bir insanın başka bir insanı ölüme gönderme hakkında yatar. Bu hak insanların ortak bir dava uğruna ateşe yürümelerine dayanır. Ama Novikov'un tanıdığı, aklı başında mantıklı bir komutan, ileri cephedeki bir gözetleme noktasında görevliyken alışkanlığından vazgeçmeyerek her gün taze süt içerdi. Sabahları ikinci kademeden bir asker düşman ateşinin altında ona termosla süt getirirdi. Almanlar askeri öldürdüler ve Novikov'un tanıdığı o iyi adam sütsüz kaldı. Ama ertesi gün yeni bir asker ateş altında termosla süt getirdi. İyi yürekli, adil, aslarını düşünen adam sütü içiyor, askerleri ona baba diyorlardı. Haydi gel de çık bakalım bu işin içinden çıkabilirsen. Kısa bir süre sonra Neodobnov Novikov'a uğradı ve Novikov aynanın karşısında acele acele, özene bezene saçlarını tararken şöyle dedi. Evet general yoldaş, ne derseniz deyin, şu savaş korkunç bir şey. Takviye olarak gönderilen çocukları gördünüz mü? Evet, düşük kaliteli sümüklü kadrolar dedi Neodobnov. Onlara eşlik eden askeri uyandırdım. Onu ceza bölüğüne göndereceğimi söyledim. Çocukları tamamen başıboş bırakmış. Askeri müfreze değil meyhane sanki. Turgenev'in romanlarında zaman zaman yurtluğuna yeni yerleşen büyük toprak sahibini ziyarete gelen komşular anlatılır. Karanlıkta karargaha iki binek arabası yaklaştı ve ev sahipleri konukları karşılamak için kapının önüne çıktılar. Konuklar topçu tümeninin komutanı, obüs alayı komutanı ve reaktif havan topu tugayının komutanıydı. Elinizi bana verin aziz okurum, birlikte komşum Tatyana Borisovna'nın yurtluğuna gidelim. Novikov tümen komutanı olan topçu albayını cephede ve karargah bültenlerinde anlatılanlardan tanıyordu. Hatta kırmızı yüzlü yuvarlak kafalı biri olarak açıkça gözünün önünde canlandırıyordu. Ama orta yaşlı, sırtı hafifçe kamburlaşmış bir adamdı gelen. Neşeli, gözleri asık suratına rastlantıyla düşmüş gibiydi. Bazen gözleri o kadar zekice gülüyordu ki, gözleri albayın kendi gözüymüş, kırışıklar, bezgin ve kambur sırt ise bir rastlantı sonucu bu gözlere eklenmiş gibi görünüyordu. Obüs alayı komutanı Lopatin, topçu tümen komutanının oğlu değil, torunu yerine geçebilirdi. Reaktif havan topu tugay komutanı Magit, esmer tenli, kalın üst dudağının üstünde kara bıyıkları olan, saçlarının erken dökülmesi yüzünden alnı açık, esprili ve konuşkan bir adamdı. Novikov konukları hazır bekleyen masanın bulunduğu odaya buyur etti. Tabaklardaki marine edilmiş salamura mantarları göstererek, Ural'dan getirdiğimiz selamı kabul etmenizi rica ediyorum dedi Novikov. Masanın yanında bir tablo için poz verir gibi duran aşçı kıpkırmızı oldu, ofladı ve ortadan kayboldu. Sinirleri dayanmamıştı. Verşkov Novikov'un kulağına eğildi ve masayı göstererek bir şey fısıldadı.
''Elbette vodkayı hapsetmenin ne anlamı var, buyurun.'' dedi Novikov.
Topçu tümen komutanı Morozov bardağının dörtte birinden biraz üstünü tırnağıyla gösterdi. ''Daha fazla içemem, böbreklerim rahatsız.'' dedi.
''Ya siz yarbay?'' ''Benim böbreklerim sağlam, doldurun.''
''Bizim Magit kazaktır.''
''Sizin böbrekleriniz nasıl binbaşı?''
Obüs alay komutanı Lopatin bardağını eliyle kapattı.
''Teşekkür ederim, ben içmiyorum.'' dedi. Elini kaldırıp ekledi. ''Sembolik olarak kadeh kaldırmak için bir damlacık.''
''Lopatin yuva çocuğudur, şeker sever.'' dedi Magit. Ortak çalışmalarının başarısı için içtiler. Her zaman olduğu gibi herkesin barış zamanlarından, akademiden ve yüksek okullardan tanıdıkları olduğu hemen ortaya çıktı. Cephe komutanlığından soğuk sonbahar günlerinde bozkırda olmanın ne kadar kötü olduğundan söz ettiler.
Ne dersiniz? Yakında düğün olacak mı?'' diye sordu Lopatin.
''Olacak.'' dedi Novikov.
Evet, Katyuşa'nın olduğu yerde her zaman düğün olur.'' dedi Magit.
Magit kumanda ettiği silahın kesin çözüm getiren bir rolü olduğu konusunda yüksek bir düşünceye sahipti. Bir bardak vodka'dan sonra hoşgörülü, lütufkar, oldukça alaycı, kuşkucu, dağınık biri oldu ve bu Novikov'un hiç hoşuna gitmedi. Novikov son zamanlarda örneğin Yevgenya Nikolayevna cephedeki şu adama karşı nasıl davranırdı? Cepheden bu tanıdığı Yevgenya Nikolayevna'ya nasıl konuşur, ona karşı nasıl davranırdı diye her şeyi içinden tahmin etmeye çalışıyordu. Novikov Magid'in Jenya'ya mutlaka asılacağını, övüneceğini, fıkralar anlatacağını düşündü. Novikov sanki Jenya iyi tarafını göstermeye çalışan Magid'in esprilerini dinliyormuş gibi endişe verici bir kıskançlık duydu. Kendisi de Jenya'ya karşı iyi tarafını gösterme isteğiyle yan yana çarpıştığın insanları anlamanın ve tanımanın, savaş koşullarında nasıl davranacaklarını önceden bilmenin ne kadar önemli olduğundan söz açtı. Düşmanı sıkıştıracak olan Karpov'u, tutacak olan Belov'u, saldırı ve savunma koşullarında aynı kolaylık ve çabuklukla izleyeceği yola karar veren Makarov'u anlattı. Oldukça önemsiz bir konuşma yüzünden farklı türlerde birliklerin komutanları arasında sık sık olan türden bir tartışma, ateşli olsa da içerik bakımından oldukça önemsiz bir tartışma çıktı.
Evet, insanları yönlendirmek ve düzeltmek gerekir ama iradeleri üzerine baskı yapmaya gerek yoktur dedi Morozov.
''İnsanları katı bir şekilde yönetmek gerekir.'' dedi Neo Dobnov. ''Sorumluluktan korkmaya gerek yok. Sorumluluğu üstlenmek lazım.''
''Stalingrad'da bulunmayan biri savaşı genel anlamda görmemiş demektir.'' dedi Lopatin.
''Yo, kusura bakmayın ama.'' diye karşı çıktı Magit. ''Stalingrad nedir? Kahramanlık, direnme, azim demektir. Tartışmıyorum. Tartışmak gülünç olur zaten.''
Ben Stalingrad'da bulunmadım ama savaşı gördüm demek küstahlığını göstereceğim. Ben taarruz subayıyım. 3 taarruza katıldım ve düşman hattını yarma hareketini bizzat yaptım. O yarığa kendim girdim diyeceğim. Toplar kendini gösterdi. Sadece piyadeyi değil tankları da, hatta bilmek isterseniz söyleyeyim, uçakları da geride bıraktı.
Hadi bırakın bunları yarbay, tankları geride bırakmışlarmış dedi Novikov hırsla.
Tank manevra savaşının patronudur, konuşmaya bile gerek yok.
Daha da basit bir yol var dedi Lopatin. Başarılı olursan her şeyi kendine yazarsın. Başarısızlığı komşunun üzerine yıkarsın.
Morozov şöyle dedi. Komşular momşular demeyin. Bir keresinde avcı birliği komutanı bir general benden onu desteklememi istemişti. Arkadaşım işte şu yükseklikte ateş et dedi. Topun kalibresi ne olsun diye sordum. O ise küfretti ve ateş et işte hepsi bu dedi. Sonra anlaşıldı ki adam ne top kalibrelerini ne atış mesafesini biliyor. Haritadan da pek anlamıyor. Ateş et, ateş et. Ben senin ananı... Kendi astlarına da ileri yoksa dişlerinizi kırarım, vururum diyor. Eminim bütün savaş bilgelerini arkada bırakmıştır. İşte size bir komşu, sevmenizi ve saymanızı rica ederim. Seni bir de üstüne üstlük onun emrine tayin ederler.
Özür dilerim ama bizim ruhumuza yabancı bir dille konuşuyorsunuz dedi Neodobnov. Sovyet silahlı kuvvetlerinde bu tip birlik komutanı, hele hele general hiç yoktur.
Nasıl yoktur dedi Morozov. Bir yıl önce bu tür bilgelerin kim bilir kaç tanesiyle karşılaştım. Tabancayla tehdit ederler, küfrederler, insanları anlamsızca ateş altına sürerler. İşte geçenlerde olan bir şey. Tabur komutanı adamlarımı makineli tüfeklerin üzerine nasıl göndereceğim diye resmen ağlıyor. Ben de aslında doğru, ateş noktalarını top atışıyla susturalım dedim. Tümen komutanı general ise bu tabur komutanına yumruklarını göstererek ''Ya şimdi saldırıya geçersin ya da seni köpek gibi gebertirim.'' diyor. Neyse tabur komutanı adamlarını sürdü, mezbahaya giden hayvan gibi.
''Evet, evet istediğimi yaparım, bana engel olma.'' deniyor buna. Oysa generaller laf aramızda sürgün vererek değil, telefoncu kızları baştan çıkararak çoğalıyorlar dedi Magit.
Ve iki sözcüğü 5 hata yapmadan yazamıyorlar diye ekledi Lopatin.
Aynen öyle dedi son söylenenleri iyi işitmeyen Morozov. Bu adamlarla birlikteyken az kan dökülecek şekilde savaşacaksınız. Bütün güçlerini insanlara acımamalarından alırlar.
Morozov'un söylediği şey Novikov'da bir yakınlık duygusu uyandırmıştı. Tüm askerlik yaşamı boyunca bu ve benzeri işlerle karşılaşıp duruyordu. Ama birden şöyle dedi.
Ne demek insanlara acımak? İnsanlara acıyan adamın savaşmaması gerekir.
Bugünkü acemi askerler onu altüst etmişti. Onları anlatmak istiyordu. Novikov içindeki güzel ve iyi şeyleri söylemek yerine kendisinin de anlam veremediği bir öfke ve kabalıkla yineledi.
Ne demek insanlara acımak? Savaş zaten kendine de ve insanlara da acımamaktır. Asıl felaket yarım yamalak eğitim görmüş insanların birliklere alınması ve ellerine pahalı araç gerecim verilmesi. Kime acıyacağız diye soruluyor sonra da.
Neudobnov gözlerini bir ona bir öbürüne çeviriyordu hızla. Neudobnov azımsanmayacak sayıda iyi insanı şu anda masanın başında oturanlar gibi insanları öldürtmüştü. Bu adamdan gelecek kötülüğün belki de ön cephede Morozov'u, onu, yani Novikov'u, Magid'i, Lopatin'i ve bugün köyde dinlenen köy çocuklarını bekleyen felaketten daha az olmayacağı düşüncesi Novikov'u şaşırtmıştı. Neudobnov ders verir gibi bir tavırla şöyle dedi.
Stalin yoldaşın bize öğrettiği bu değil. Stalin yoldaş bize en değerli şeyin insanlar, bizim kadrolarımız olduğunu öğretiyor. Bizim en değerli sermayemiz kadrolar, insanlardır. Onları göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir.
Novikov dinleyenlerin Neudobnov'un sözlerine yakınlık duyduklarını gördü ve şöyle düşündü.
İlginç bir şey ortaya çıkıyor. Ben komşuların önünde hayvanın da hayvanı oldum. Neudobnov ise insanları koruyan biri. Yazık ki Getmanov yok. O artık tümden aziz sayılırdı. Hep böyle oluyor zaten.
Neudobnov'un sözünü keserek son derece kaba ve öfkeli bir şekilde şunları söyledi. Adamımız çok, teknik araçlarımız az. Her salak bir insan dünyayı getirebilir. Tankı uçağı yapamaz ama. Eğer insanlara acıyorsan komutanlık görevine çıkma.
22. ayrımın sonu. Sayfa 253.